Şehirden indim köye. Seçilmiş öyküler. Aziz Nesin. Nesin Yayıncılık İstanbul. 2006 Şubat. 6 nokta kayıt stüdyolarında seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 23 Ekim 2007. Bu kitap 156 sayfadır. Okuyan Sema Kendir. 1972'de kurulan Nesin Vakfı, ortalama 40 çocuğu ve 20 çalışanıyla, gönüllüleri de sayarsak 70 kişilik cıvıl cıvıl bir ailedir. Vakfın ana binası Çatalca'da 15 dönümlük yemyeşil bir bahçe içindedir. Her çocuğun ayrı bir odası vardır. İlk ve orta eğitimdeki çocuklarımız Çatalca'daki devlet okullarında okurlar. Yüksek öğretimdeki gençlerimiz bulundukları kentlerde, varsa Nesin Vakfı'nın evlerinde, yoksa kiralanan bir evde ya da yurtlarda kalırlar. İlkokul çağına girmeden vakfa giren çocuklar bir meslek edininceye, daha doğrusu kendi ayakları üstünde duruncaya değin vakfın koruması altındadır. Nesin Vakfı'nda neredeyse yok yoktur. 25 bin kitaplık kütüphanesi, tiyatro salonu, yüzme havuzu, spor ve oyun alanları, seramik atölyesi, müzesi, bilgisayar odası, hayvanları, inek, koyun, keçi, tavuk, güvercin, tavşan, hindi, ördek, tavus kuşu, çeşit çeşit meyve ağaçları, sebze bahçeleri, marangozhanesi ve elbette Aziz Nesin her zaman bizimle birliktedir. Nesin Vakfı'nın gelirleri, Aziz Nesin'in yapıtlarının telif haklarından, Nesin Vakfı'nın konutlarının kiralarından ve bağışlardan oluşmaktadır. Çarıklı Kurmay. Bindiğim uçağın şirketi Stuttgart Havaalanı'na indikten sonra yolcuları arabayla Kiel'e götürmeyi üstlenmişti. Stuttgart Havaalanı'nda indik, gümrükten geçtik. Kiel yolcularını götürecek kaptı kaçtı bizi bekliyordu. Kiel'e gidecek 11 yolcuyduk. Çantalarımızı, bavullarımızı yükledikten sonra bindik kaptı kaçtıya. Sürücüyü bekliyoruz. Sürücümüz dışarıda bir adamla konuşuyor. Kaptı kaçtının açık pencerelerinden duyuyoruz konuşmalarını. Sürücümüz İstanbul ağzıyla, adam Orta Anadolu ağzıyla konuşuyor. Adamın iki yanında bavullar, çantalar, dolu çuvallar, torbalar, sandıklar, büyük tenekeler, paketler, mukavva kutular var. Konuşmalarından anlaşıldığına göre adam, sürücüden kaptı kaçtığının her zamanki yolunu değiştirmesini istiyor. Başka yoldan arabayı sürerek evinin ve restoranın olduğu yerde kendisini indirmesini rica ediyor. Sürücü, özel hava yolları şirketinin minibüsü olduğu için her zamanki yolunu değiştiremeyeceğini söylüyor. Adam çok üsteliyor, yalvarıyor. Yolunu değiştirmesi için sürücüye diller döküyor. Bu kez sürücü adamın dediği yoldan gidilirse yolun çok uzayacağını söylüyor. Adam tam tersi diyor. Bildiğim bir kese yol var. Dediğim kestirmeden gidersen yolun 40 dakika, tam 40 dakika kısalacak. Yemin billahi diyor. Sürücü sen ne söylüyorsun yahu diyor. Dediğin yoldan gidersek yol en az bir saat uzar. Vallahi uzamaz, dinime imanıma uzamaz, şart olsun ki uzamaz. Ben bilmez miyim canım, haftada 2-3 kez gelir giderim o yoldan, tövbe uzamaz. Uzamaz olur mu? Uzar. Ben bu kadar yolcuyu senin yüzünden geciktiremem. Hey kurban olduğum, keseden gidersen vallahi de uzamaz, billahi de uzamaz, inan bana uzamaz. Adamla sürücü bir türlü uyuşamıyorlar. Sürücü kaptı kaçtıya doğru gelmek istiyorsa da adam elini tutup omzuna elini atıp yakasına yapışıp sürücüyü bırakmıyor. Biz yolcular bütün konuşmalarını duyuyoruz. Adam her ne dese sürücüyü kandıramayacağını anlayınca sürücünün iki elini tutup şöyle dedi. Benim orada bir restoranım var. Birinci sınıf bir restoran. Bütün Almanlar gelir, hepsi beğenir. Kibar mühit bana gelir. Gayet de büyüktür restoranım. Siz de gecenin bu saatinde iyice acıkmışsınızdır. Araban tam da benim restoranın önünden geçecek. Restorana gelince mola verirsiniz. Size yemek de ikram ederim. Ne isterseniz yiyin. İstediğiniz kadar yiyin. Türk yemeklerinin de, alafranga yemeklerinde hepsi bulunur benim restoranda. Çorbasıyla, sebzesiyle, etlisiyle, tatlısıyla, tuzlusuyla güzel bir yemek yersiniz. İçki de var. Her ne içerseniz artık. Viski de var, şarap da, bira da, rakı da, cin de, vermut da, her bir içki var hamdolsun. İçersiniz istediğinizden. Karnı çok acıkmış olacak ki yemek sözünü duyunca sürücü yumuşar gibi oldu. Hadi bin bakalım, senin de işin görülsün, dedi. Adam sandıklarını, bavullarını, çuvallarını, kutularını, torbalarını, tenekelerini, çantalarını kaptıkaçlıya yerleştirdi. Onun eşyası yerleştirilirken yolcular sıkışmak zorunda kalmıştı. Yüklerini yerleştirirken bir yandan da hepimizin duyacağı sesle söyleniyordu. Yemek yemeden hiç olmaz. Yedirmeden bırakmam vallahi. Ne demek? Bir yemeğimi yersiniz artık. Her türlü çorbamız var. Yayla çorbası, düğün çorbası, mercimek çorbası, terbiyeli çorba, domates çorbası, şehriye çorbası. Her türlü et yemeklerimiz de var Allah'a çok şükür. Yahniler, tas kebabı, oturtma, soğuk etler, kızartmalar, tavuklar da. Efendime diyeyim İzmir köftesi, kuru köfte, yanında garnitör, terbiyeli köfte, her türlü sebze, yaprak sarması, lahana dolması, her ne isterseniz. Zeytinyağlılar, yoğurtlu bakla, ıspanak, hem de kuzu kulağı ıspanak. Tatlılarım en iyisidir ki İstanbul'da bir de öylesi yok. Kemal Paşa tatlısı, baklava, revani, hem de kaymaklı, ter kadayıfı, krem karamel, gazandibi. Uçakta yemiştim, karnım toktu ama öyle ballandıra ballandıra sıralıyordu ki yemekleri, benim bile ağzım sulanmıştı. Ne olurdu yani şu adamcağızı restoranın önünde bırakıversek iyilik iyiliktir. Adam hala yemekleri, tatlıları saya saya kaptı kaçtıya sıkışarak bindi. Sürücü, yok dedi, yemek istemem. Bunca yolcu arabada beklerken ben de yemek mi yiyeceğim? Sürücü bunu yarım ağızla söylemişti. Adam kızmış görünerek, ne demek diye sesini yükseltti. İkramım bir sana değil ki, bütün yolculara soframız açık. Başını biz yolculara çevirip, hemşerilerim hepiniz çağrılmışsınız, buyurun yiyin, restoran benim. Çekinir de yemezseniz vallahi hatırım kalır, yemeyenin günahı boynuna. Sürücü bu kez, bunca yolcu restorana sığar mı yahu dedi. Görmeden konuşma, bütün Türkiye gelse sığar, koca restoran. Buralarda benimki gibi genişi yoktur, gelip yemezseniz gönlüm kırılır. Kaptı kaçtı yola düzülmüştü. Sürücü artık bir şey söylemedi. Biz yolculardan da ses çıkmadı. Belli ki adamın üsteleyerek yaptığı yemek çağrısını hepimiz kabul etmiştik. Araba otoyola çıkıp 20 dakika kadar gitmişti ki artık nasıl olsa arabadan indirilmeyeceğine güvenen adam bu kez şöyle dedi. Yok, karnımız tok der de yemek istemezseniz o başka. Hiç mi değil, bir çorbamı olsun içersiniz. Çorba olsun içmeden vallahi bırakmam. Yufka ekmeklerimiz de var sıcak sıcak. Kendimiz yaparız fırında. Her bir çorbamız var çok şükür. Tarhana çorbası da üstüne kırmızı biberli kızarmış yağ dökünce cızır cızır. Kimse ona karnım tok yemek yemem dememişti. Ama o kendi kendine görkemli yemek şöleninden dönmüş bir tas çorba ikramına inmişti. Kimseden ses çıkmadı. Belli ki biz yolcular bir tas çorbaya da razıydık. Yağmur da başlamıştı, hava serinlemişti iyice. Şimdi sıcak tarhana çorbası, hem de kırmızı biberli yağda kızarmış. Olsun da varsın çorba olsun. Bir zaman daha yol aldık. Bu kez adam sürücüye iki oğlu olduğunu, Alman hükümetinin iki oğlunun birden Almanya'ya yanına gelmesine izin vermediğini, ancak oğullarından birinin o da turist olarak yanında kalmasına izin verdiğini, bu yüzden oğullarından birinin gelip birinin gittiğini, bunun da çok pahalıya geldiğini, iki oğlunun da gelip yanında çalışması için bir umar bilip bilmediğini sordu. Sürücü büyük yemek şöleni sözünün birden bir tas çorbaya inmesine canı sıkılmış buruksu bir sesle "Her hükümetin kendine göre ayrı bir kanunu vardır," dedi. "Alman kanunu da böyleyse böyledir." Adam sürdürdü sözünü. "Orası öyle de bu ne biçim bir kanun böyle? Heybet, bunun gene de bir yolu vardır. Kanunda bunun yolu da yazılıdır. İçinizde bunu bir bilen var mı hemşeriler?" Kimseden ses çıkmayınca adam konuştu. Bunlar yabancım değil ki, benim oğlum. Anaları gelsin demiyorum ki Alman kanunu bana olmaz desin. Niçin oğullarımı kendi evime getiremiyorum? İnsan haklarına aykırı bir iş. Alman kanununda mutlak bunun yeri vardır. Bizim oranın kanunları olsa o başka. Ama bu Almanlar insan haklarını çiğnemez. Yine kimseden ses çıkmadı. Adam sürdürdü konuşmasını. Her zaman biri Türkiye'de kalıyor, biri yanımda. Biri gidiyor, biri geliyor. Dünyanın yol parası. Ne yapmalıyım? İkisini de yanıma aldırmak için. Yine kimseden ses çıkmadı. Adam bu kez doğrudan sürücüye sordu. Sen ne diyorsun bu işe? Ne yapmalıyım? Sürücü. Bunu avukatlar bilir dedi. Sen bunu bir avukata danış. Adam. Bilmez gibi konuşursun dedi. Avukatlar elbet bilir de bu avukat milleti hatrını sormaya yanına varsan senden para ister. Ben bunu soracak olsam beni daha dinlemeden anasının nikahını ister benden. Hele bu alaman avukatları. Bir katır yükü parayı önüne dökmedi ki ağzını açıp sana bir laf söylesin. Parayı önceden alıp sonra ya bu iş olmaz derse bir de bu var. Anlaşıldığına göre adam yolculara ve sürücüye akıl danışarak avukat parasından kurtulmak, avukatın işini bedavaya getirmek istiyordu. Bir zaman daha gittik. Bir saatlik yol almıştık. Adam bu kez şöyle dedi. Yok, bir çorba da içmek istemezsiniz. O zaman bir içtiğimizi içirmeden sizi bırakmam. Vallahi de bırakmam, billahi de bırakmam. Oysa kimse ona çorba içmem dememişti. İçitin her türlüsü de bulunur çok şükür. Ayran var soğuk soğuk, Pepsi Cola, Coca Cola, 7-Up, meyve sularımız da var. Fişne suyu, kayısı suyu, portakal sıkma, için hangisini isterseniz için. Görkemli yemek şöleninden çorbaya, çorbadan içite. Yine kimseden ses çıkmayınca adam yine sürücüye dönüp oğullarından söz açtı. Her memleketin ayrı bir kanunu var diyorsun. Evet doğru. Bu Almanlar benim oğullarımın buraya gelmelerine izin vermeye mecbur. Çünkü neden? Bu Almanlar çocukları 18 yaşına geldi miydi? Haydi yallah bırakırlar onları başıboş kendilerine. Çocuk istediğini yapar. Bizde öyle değil. Bizim dönemiz başka. Sürücü sordu. Oğulların kaç yaşında? Biri 21, biri 23. O yaşta çocuk bırakılır mı baba evinden dışarı? Bizim töremiz böyle. Sürücü ilk sözünü yineledi. Ama sen Türkiye'de değil, şimdi Almanya'da yaşadığına göre Almanya'da Alman kanunları söker. Getirtemezsin diyorlarsa getirtemezsin. O kadar. Adam parasız bir avukat bulamamanın kızgınlığıyla konuştu. Ben bu Alman memleketine 22 yıl hizmet ettim. Ben buraya başkaları gibi yalvar yakar olup kendiliğimden gelmedim ki. O zamanlar Almanlara işçi gerekliydi. Alman mühendis gelip Türkiye'ye bizi çağırdı. Biz öyle geldik. Ben tam 22 yılımı verdim bu Almanlara. Şimdi nasıl getirtmezler oğullarımı yanıma? Bunun kanunda mutlak bir yeri olmalı. Yine kimseden yanıt almadı. Yola çıkalı 2 saate yakındı. Adam birden konuştu yine. Yok, ayran mayran da içmem, koka moka da içmem derseniz siz bilirsiniz. Ama bir soğuk su olsun içirmeden bırakmam. Hem soda suyu var, hem maden suyu var, hem natürel dedikleri sudan var. Artık hangisini içerseniz için, şişe suyu. Görkemli yemek şöleninden bir tas çorbaya, çorbadan Coca Cola'ya, Coca Cola'dan suya. Restoranına yaklaştıkça sözde kalan ikram da azalıyordu. Kaptı kaçtıdaki suskunluğu yine o bozdu. Demek içinizde bu benim oğlanları temelli Almanya'ya getirmenin yolunu bir bilen yok, öyle mi? Getiremezsin diye sert bağırdı sürücü adam. Getiremezsem dedi. Ben de o zaman buradaki malımı mülkümü toplar, evimi restoranımı satarsa var, kendi memleketime dönerim, olur biter. Çok iyi yaparsın dedi sürücü. Adam gücenmiş gibi. Durdur arabayı da ben burada ineyim dedi. Aha benim restoran bura. Gerçekten de her yanı ışıklı bir restoranın önüne gelmiştik. Kaptı kaçtı tam restoranın önünde durdu. Adam indi kaptı kaçtıdan. Restorandan birkaç kişi çıktı. Çuvalları, sandıkları, kutuları, çantaları, torbaları indirdiler kaptı kaçtıdan. Adam iki elini beline dayayıp derin bir oh çektikten sonra kaptı kaçtıdakilere dönüp seslendi. Geldik işte. Yemek dedim yemem dediniz. Çorba dedim içmem dediniz. Bir içit buyurun ayran mayran dedim olmaz dediniz. Su için hiç mi değil yok dediniz. Öyleyse inin arabadan birer çiş edin de rahatlayın hiç olmazsa. Sonra gidersiniz gene. Benim restoranın tuvaletleri gayet de rahattır. Hadi di buyurun. Kaptı kaçtı kimse yerinden kımıldamayınca siz bilin dedi benden günah gitti. Sürücü kontak düğmesini çevirdi. Kaptı kaçtığının motoru hırladı. Adam sürücüye, "Bu yoldan doğru gideceksin," dedi. "Hadi kalın sağlıcakla. Güle güle, güle güle." Kimse yanıtlamadı. Burnundan soluyan sürücü, "Herif bizi bir saat yolumuzdan alıkoydu," dedi. "Doğrusunu isterseniz herif demedi. Başka bir şey söyledi de kaba kaçmasın diye ben onun dediğini herife çevirdim." Bay Düdük adlı kitaptan. Fur fur fur. Sesi incecik, gövdesi ufacık, boyu kısacık. Çirkin de üstelik. Gel gör sevimli adam. Güler yüzü de ondan olacak. Gülerken fermuar çözülür gibi incecik dudakları kulak diplerine kadar açılınca pırıl pırıl dişleri görünür. Furfur Recep'in nasıl olup da adam öldürdüğüne şaşardım. Buncağızın öldüreceği adam sinek gibi bir şey olmalı. İdam altında yatanlarla senli benli konuşulmaz. Onlar fermanlı. Öyle ya, adam nasıl olsa idam edilecek. Ölüm ölüm bir ölüm. İdam üstüne idam edecek değiller ya. Recep de idam cezası altında yatarken pek öyle yanına sokulan olmazdı. Ne zaman ki idamdan kurtuldu, cezası 24 yıl hapse döndü, işte o zaman koğuştakiler ona adıyla seslenip Furfur Recep demeye, onunla şakalaşmaya başladılar. Şakaya dayanıklıydı ama hapishane şakası da dayanılır gibi değildir ki. Alayı uzatanları kovalar, kovalar, sonra Hint orozu gibi atlar üzerine vurmaya başlar. O böyle birine vurmaya başladı mı bütün mahkumlar toplanır, hep bir ağızdan bağırırlar. Fur fur, fur yavrum fur, fur ha fur. Recep'in vurmasından ne çıkar? Bütün vücudu tek yumruk olup da vursa yine hiç. Onu kızdırmak için alay edenler hapishanenin orta bahçesinde bu cümbüşü yaratmak için yalancıktan kaçar, sonra da sözde yakalanmış, ondan dayak yemiş olurlar. Recep vurur vurur, sonunda yorulur zavallı, ter içinde kalır. Bakar ki önünde iki büklüm kapanmış olan adama yumruklarının hiç etkisi yok, kalabalığa döner, incecik dudaklarını kağıt yırtılmış gibi açarak apak pırıl pırıl dişlerini göstererek güler. Ortalığı bir kahkahadır kaplar. Önünde sırtını kamburlaştırıp dayak yiyen de Recep'i iki kolu arasına alıp kapar, ya kucağına ya omzuna alır ya başına oturtur, bahçede dolaştırmaya başlar. Recep'e neden Furfur lakabının takıldığını kendisi şöyle anlatır. "Siz beni böyle mi görürsünüz? Hihi, bir avrat yüzünden bu hale geldik işte." Bir köyün bir ağasının oğluymuş. Kendi dediğine göre eskiden çam yarması gibi iri yarıymış. "Ulan Furfur Recep atma, çam yarması gibi herif, böyle fil kuyruğu kadar kalır mı?" "Kalır. O karıya düşen daha da beter olur. Allah'tan cinayet işledim de elinden kurtuldum. Yoksa beni küçülte küçülte hap edip yutacaktı. Allah düşmanımı böyle obur avrat eline düşürmesin." Dediğine göre bir zamanlar Furfur Recep gibi uzun adam bu hapishanede bile yokmuş. "Cami kapısından girerken başımı eğerek girerdim," diyor. Hesaba göre demek boyu 2 metreyi aşkınmış. Ağırlığı da 2 baş pehlivan ağırlığı. İki kişi kollarını çevreler de belimi dolayamazlardı. Koca öküz yokuşa vurup da kanıyı çekemezse ya Allah der, boyun durağı bir girer, bir solukta kanıyı da öküzü de çeker çıkarırdım. Camus batağa batmış, debelendikçe batıyor. Köye koştular. "Aman Recep." Vardım batağa. Koca camusu kuyruğundan kapmamla çektim çıkardım, attım öte yana. Furfur Recep işte böyle bir yiğitmiş. Bir oturuşta koca kuzu yer, bir testi ayranı içer, üstüne daha da var mı dermiş. Köyün kızları hep ardında dolanırlar, gözünün içine bakarlarmış. Zengin dersen zengin, yiğit dersen yiğit. Köyde diyor, durdu karı derler, bir karı var. Bu durdu karıya herif bitiren adını takmışlar. Bu karıda ne illet varsa buna hiçbir erkek güç yetiremiyor. Karının bir merakı da yaşlı ve zengin adamda. Bilirim, çocukluğumda cız cıbıl gezen deli bozuk bir karıydı. Nasıl ettiyse köyün imamını kandırdı, evlendi onunla. Ayına kalmadan herifi verdi toprağa. İmamdan ev kaldı, birkaç parça tarla kaldı, birkaç baş mal kaldı. Yahu karıya bak sen, kocasının cenazesi kalkarken gözü başka heriflerde. Kocasının cenazesine gelen birini gözüne kestirecek de herifin işini bitirecek. Ve de öyle oldu. İmamın cenazesine gelen iki karılı, beş çocuklu, 17 torunlu köyümüzün muhtarını daha o gün ayartıp karılarından ayırtmadı mı? Muhtarla evlendi. Çınar gibi koca muhtarı bir iki ayda eritti, mezara gönderdi. Muhtardan dünya kadar mal karıya miras kaldı. Muhtarın cenazesi kalkıyor. Durdu karının gözleri fıldır fıldır dönmüş ki yakında öldüreceği herif ayartabilir mi? Ne dersin, buldu be, buldu namussuz karı. Cebbar ağayı baştan çıkarttı, kışa varmadan da Cebbar ağanın işini bitirip defterini dürdü. Cebbar ağa babamın can birlik yoldaşı. İçeride cenazenin suyu ısınırken durdu karı babama sokulmaz mı? Ulan bizim koca adamın eceli mi geldi yoksa? Vallahi birader, bu durdu karı değil Azrail. Baktım bizim koca adam elden gidiyor, vardım babamın yanına. Tövbe olsun, bana bu karıyı vurdurursun baba, ayağını denk at dedim. Koştum durdu karıya. Ulan seni kevgire çeviririm namussuz, koca adamın yakasını bırak. Yahu karı herifleri öldüre öldüre köyün tapusunu üstüne geçirtip bir başına köyü çiftliği yapıp üstüne oturacak. Ne dersin, karıyla baş edemedik de babamı geceleri gizliden gizliye evine almaya başladı. Nikah olmasın da varsın bizim ihtiyarın gönlü hoş olsun. Nikah kıyılırsa durdu karı babamı da öldürüp mirasına konacak. Durdu karının zoru ille de nikah. Ulan evlenirsiniz, ikinizi de kucak kucağa leşinizi sererim diye bunlara haber ilettim. Çok şükür nikah kıyılmadan babam rahmetlik oldu. Babamdan durdu karıya bir zırnık kalmadı. Hemşeriler, ulan Recep, değil mi ki babanla nikahlanmasına engel oldun, bu da bizim bildiğimiz durdu karıysa bunu senin yanına koymaz dediler. Öyle de oldu. Karı bana can düşmanı kesildi. Bir gün meşelikten gelmiştim, 4 eşek yükü odun kesmişim, yorgunum. Yatağa ölü gibi düştüm. Uyku arası baktım, elimde avcumda yumuşak yumuşak sıcak sıcak. Tövbe! Ulan hayallendin mi nedir? Şeytan mı kandırıyor yoksa? Demeye kalmadı. Yüzümde dalaha gelmiş kösnük inek soluması duydum. Ulan o ne? Bir de baktım ne görsem. Durdu karı üstüme abanmış, mırıl mırıl mırıldanıyor. Yiğidim, Recep'im, koçum, aslanım. Var öte namussuz. Yahu durdu karı yorgunluğuma getirip gece koynuma girmemiş mi? Belime dolandı ki parmakları mengene demiri olmuş, sökmenin olası yok. Yahu batağa girmiş camusu kuyruğundan çekip çıkaran ben değil miyim? Bizim yiğitliğimiz döşekteyken durdu karıya hiç sökmüyor. Biz döşek içinde sabahacak becerleştik tepindik. Şafak sökerken gayri dermanım tükendi, durdu karıya teslim oldum. Bir de baktım ki sabahleyin döşeği yorganı paralamışız. Devrisi gün ben bu durdu karıyla evleneceğim dedim. Hemşeriler, yaşlılar, büyükler, akrabalar olmaz dediler. Ulan senin anan yerinde karı. Kimin yerinde olursa olsun karı bu ilmin ustası. Ulan o karı seni öldürür. Neyi öldürür? Ulan biz bir karıya, koca karıya he mi? Biz efendim gövdemize, gençliğimize güvendik. Söz dinlemeyip durdu ile evlendik. Vay babasının canına. Bre efendi, bu durdu karı, karı değil. Bir dişi canavar ki zapt olur cinsinden değil. Bir ay dolmadan ben pes ettim. Benim çınar gövdem bitli akasyaya döndü. Boynum çöp oldu. Bileklerim kibrit çöpü. Karı beni günden güne küçültüyor. Hem de nasıl bir küçülme. Günde 5-10 okka eriyorum. Göz göre göre ufalanıyorum yahu. Namussuzun dili de durmaz. Hıh, sen de kendini er kişi mi belledin? Ağrıma gidiyor efendi. Biz buna erkekliğimizi ispat için kanımızı canımızı versek de yaranamadık. Hıh, şu miskine bak hele. Ulan sen de kendini erkek mi bildin? Ulan bu erkeklik başka nasıl olur? Hıh, ben senin gibi erkekleri şalvarımın içinden çıkarırım. Vay dinsiz imansız. Yahu karının ağzında diş kalmamış ama işi bitmemiş. Ben eriye eriye ısıtmalı çocuğa döndüm. Nerede kanıyı bataktan çeken, yokuştan çıkaran ben? Yokuşta koşmak değil, düzde gidemez oldum. Arkadaşlar, Recep sen bu karıyı boşa diye tutturdular. Niye? Boşa kardeş. Bu karı sana boynuz taktırıyor. Bu karı dışarıdan otluyor. Bu karı, ulan o nasıl söz? Arkadaşlarla darılıştık ama içime bir kurt düştü. İyice işkillendim. Bir sabah evden çıkarken, ben meşeliğe gidiyorum odun keseceğim. Akşama gelirim dedim. Nerede benim kolumda ağaç kesmeye güç? Nacak tutacak gibi değilim. Evin arkasından dolandım, ahara kapandım. Az sonra bizim üstteki odadan kötü sesler duymaz mıyım? Ulan Recep yürü. Varmamla kapıyı tekmeledim. Bir de ne görsem tuu, benim durdu karı bir herifle alt alta üst üste. İçeri girmemle herif kalktı üstüme yürüdü. Ben de derman yok ki birader, ayakta duracak gibi değilim. Herif vuruyor da vuruyor. Aman ağam, aman gözüm, aman. Herif halime acıyıp beni boşlayacak ama durdu namussuzu iki elini beline dayayıp eğilmiş zamparasına gayret veriyor. Fur, fur, fur aslanım fur. Ne öper ne öptürür fur. Ne öper ne öptürür fur. Ulan alçak, öpecek derman mı bıraktın bizde? Herif beni çekiyor. Acıyıp bırakacak ya, karı iki yumruğunu birbirine vurarak bağlıyor. Fur, fur, fur yiğidim fur. Ne öper ne öptürür fur. Ulan toprak gözünü doyursun. Karı bizim gövdemizi kuşa çevirmiş de daha gözü doymamış. Yumruklarını birbirine vurarak zamparasına fur fur ne öper ne öptürür fur diyor. Karı gayret verdikçe zampara da erkekliğine yedirip beni bırakamıyor. Herif beni boş zaman çuvalı gibi yerden yere duvardan duvara çalıyor. Baktım olacağı yok. Ya Allah destur deyip bıçağa davrandım. Ben de bıçağı tutacak derman kalmamış. Allah'tan herif kendiliğinden gelip elimdeki işte benim cinayetim bu. Biz dama düştük. Durdu karı da nikahlımız olduğundan babadan kalma mallarımızın üstüne oturdu. Ben 24 yıl ceza yiyince benden boşandı. Şimdi duydum ki Recep derdini anlatır. Koğuştakiler fur fur fur fur Recep diye bağırırlar. Recep kendisiyle alay edenlerin arkalarına düşer, onları kovalar. Kaçanlardan biri sözde yakalanır ona. Recep basar yumruğu tekmeyi, arkadaşları toplanır bağırırlar. Fur fur, ne öper ne öptürür, fur yiğidim, fur aslanım, fur koçum, fur. Bir Koltuk Nasıl Devrilir adlı kitapta. Sayfa 23. Karşılama alanına gitmeyiz. Üç atlı İnecik köyüne girdiler. Önde jandarma onbaşısı, arkadaki atlarda iki jandarma eri. Yan yana giden iki jandarma gülüşüp konuşuyorlardı ama onbaşının suratı asıktı. Eğere saltanat tahtı gibi kurulmuştu. Köye giden yolun ağzına gelince atı mahmuzladı. Çeşme başında çamurlu sular içinde oynayan çocuklar kaçıştılar. Sıska bir çocuk şiş karnını önünde torba gibi sallayarak kahveye koştu. İçeri girer girmez "Gumandan geliyor, gumandan geliyor!" diye bağırdı. Kahvede oturanlar konuşmalarını kestiler. Başlarını kapıya çevirip öylece durdular. Haberi veren çocuk jandarmaları seyretmek için dışarı çıktığında kahvenin önüne gelen onbaşıyla iki jandarma da atlarından iniyorlardı. Jandarmalardan biri atları dizginlerinden tutup sundurmanın direğine bağladı. Sonra üçü de kahveye girdi. İçeridekilerde hiçbir davranış olmadı. Yalnız kahveci iki adım ileri yürüyüp "Buyur onbaşım," dedi. Jandarma komutanı ona değil, peykelerde, kısa bacaklı hasır iskemlelerde oturanlara baktı. Onları teker teker süzdü. İçerisi karanlık olduğu için aydınlıktan girer girmez gözü kamaşmış, karşısında kimlerin oturduğunu seçemiyordu. Bir süre sessiz bakışmadan sonra onbaşı "İsyan mı?" diye bağırdı. Ses çıkmadı. Onbaşı bir daha gürledi. "İsyan mı ediyorsunuz?" Bir ses duyuldu. "Estağfurullah." "Estağfurullah da ya bu ne? Neden susuyorsunuz? Muhtar nerede? Nerede o muhtar olacak koca kel?" Muhtarın sesi duyuldu. "Buyur onbaşım, hele gel otur." Onbaşının gözü kahvenin alaca aydınlığına alışmıştı. Kahve ocağının dibindeki peykeye doğru ilerledi. Muhtarla birlikte ötekiler de ayağa kalktılar. Muhtar onbaşıya yer gösterdi. "Buyur otur, anlatacağımız var." Onbaşı gösterilen yere otururken hem de "Oturmam," dedi. "Anlatın, işin aslı ne?" Öteki iki jandarma eri de hasır sandalyelere oturdular. Muhtar ocakçıya, "Komutanlara teze çay pişir," dedi. Sonra sağ elini 3 kere ayrı ayrı göğsüne götürüp üçüne de merhaba dedi. Onbaşı bir daha sordu. İsyan mı? Tövbe, o nasıl bir laf onbaşım? İsyan değil de neden beni karşılamadınız? Neden biri çıkıp atımı tutmadı? Her bir vakit köyünüze gelişimde böyle mi olurdu? Demek isyan. Yok vallahi, isyan yoksa baş mı kaldırıyorsunuz? Ben bir jandarma komutanı değil miyim? Böğüne büğün, iresmi elbiseyle gelmedin mi? Ocakçı onbaşıya çayı uzattı. Onbaşı bardağı alıp bir yudum içti, sonra da çayınızı da bir şeyinizi de içmem dedi. İlkin sizden hesap soracağım muhtar. Buyur. Ben sana telefon etmedim mi? Ettin onbaşım. Ben sana demokrasinin emrini bildirmedim mi? Bildirdin onbaşım. Ben sana şu jandarmayla haber iletmedim mi? İlettin onbaşım. Peki ilettim de sen ne yaptın? Ne demeye karşılama törenine gelmiyorsunuz? Hı? Ben size 100 yayan, 40 da atlıyla karşılama meydanına geleceğiniz, orada yaşasın demokrasi deyi bağıracağınız, gelirkene kurban itmeye bir düveyle iki de koç getireceğiniz deyi haber etmedim mi? Her bir köy baş üstüne dedi de siz neden gelmiyorsunuz? Onbaşı, bir düve değil 5 düve verelim. İki dene koç değil 20 koç verelim. Hepsi demokrasiye kurban gitsin. Velakin biz karşılama meydanına gelmeyiz. Sürüyle davar gönderelim, hepsi kurban olsun. Aman onbaşı, bizi o karşılama meydanına çağırma. Demek siz demokrasiye isyan ediyorsunuz. Tövbe, bizim demokrasiye bir sözümüz yok. Emme, o karşılama meydanına gitmeyiz. Yok da hürriyete neden baş kaldırıyorsunuz? Estağfurullah. Hürriyete de bir sözümüz yok. Hürriyet hürriyettir ve her bir daimde hürriyete karşı başımız eğiktir. Velakin onbaşım, biz o karşılama meydanına gitmeyiz. Yahu muhtar, biz seni bunun için mi jandarma kuvvetiyle bu köye muhtar seçtirdik? Karşılama meydanına gitmeyince demokrasiye uymak mı olur? Hem hürriyete bir sözümüz yok diyorsunuz, hem de yaşasın deyip bağırmayız diyorsunuz. Yok, bağırmayız demedik. Yalanın yok, yanlışın var onbaşı. Biz bağıralım, yaşasın deyi bağıralım. Velakin köyden, buradan bağırırız. Karşılama meydanına gitmeyiz. Buradan bağıralım, çağıralım, yeri göğü birbirine katalım. Emme, o karşılama meydanına, ı-ı. Muhtar onbaşıya cigara paketini uzattı. Onbaşı bir cigara alıp uzatılan ateşten yakarken, içmem dedi. Daha sizin cigaranızda içmem. De bana muhtar, neden karşılama meydanına gitmiyorsunuz? Gitmeyiz onbaşım. Buradan bağıralım. Yaşasın diye bir hafta bağıralım. Emme gitmeyiz. Orada oturanlardan bir yaşlı. Canım muhtar efe, anlatsana kumandana. Anlat da neden gitmiyormuşuz, o da bilsin dedi muhtar. Anlatayım dedi. Dine hey onbaşım. Şimdi diyecek, karşılama meydanına gelin dedin de gelmedik mi? Geldik. Her bir sefer koştuk geldik. Sen 100 yaya isterim dedin, biz ebesini bebesini yola düzdük, 200 yaya geldik. Sen bir tane kurban koçu dedin, biz 2 öküz gönderdik. Emma gayrı yok, bak dine. Bıldır telefon ettin, karşılama meydanına gelin dedin. Hep töküldük yola, koştuk geldik. Meydan insandan geçilmez, biri çıktı oraya, o söyledi, biz el çırptık. Deriken üzerimize polis yürüdü. Memlekette nerede polis varsa hepsini oraya toplamışlar. Polisler bize bir girişti, bizi zopadan gırdı geçirdi, ben yere yıkıldım. Alagöz'ün İbrahim da yerde inliyor. Alagöz, aman mıhtar, bu ne iş deyi sordu. Ben de, aman İbrahim, bilemedik. Biz köyden karşılama meydanına gelesiye herhal partiler denişti, başka bir parti hokumata geçti dedim. Dayağı yiyip pestil gibi serilenden sonra işi anladık. O konuşan bizim partiden değilmiş. Biz yanlışlığıyla karşı partili bir elin erifini yaşa diye alkışlamışız. Harp dönüşü gibi topal yaralı koya döndük. Herkes döşeklere serildi. Haftasına sen gene karşılama var. Koşun, büyüklerden biri geliyor. Tomofilini parmaklarınızın ucunda havaya kaldıracaksınız diye telefon ettin. Biz de 7'den 70'e koştuk. Meydanda tomofilleri görünce bir giriştik, demeye kalmadı. Karşıdan itfaiyenin koca kamyonları koşup geldi. itfaiye hortumu oynan bizi bir eyi ıslattılar. Hem de ne ıslatma. Oraları batak oldu. Az kala boğuluyordum. Bizim düvenek Hüseyin hemim hortumun altında ıslanıyor, hemi de el çırpıp yaşa deyi bağırıyor. Bana da aman mıhtar emmi sen de bağır. Besbelli az bağırdık deyi kızdılar. Bizi ondan kelli ıslatıyorlar diyor. Yahu ondan değil, el çırpmayla bağırma yetmiyor. Bu hortum suyu da karşılamanın bir icabı. Suyla şenlik gösteriyorlar. Şehre su geldi ya, ondan büyük adam da görsün deyi bizi hep suya boğdular. Sudan zor kaçıştık. Bir de öğrendik biz gene yanlış yapmışız. Bizim parti böyüğünün tomofili deyi başka partiden birinin tomofilini havaya kaldırmışız. Sır sıklam köye döndük. Ben öyle ıslanmışım. 15 gün gurunamadım. Sonra onbaşım sen gene devrisi hafta telefon ettin. Karşılama meydanına toplanın dedin. Bu sefer köylü ı-ı gitmeyiz dedi. Ben de onlara ulan bir dayaktan bir ıslanmaktan ne çıkar? Eski idare zamanında hiç sopa yemediniz mi? Hiç değilse şincik kendi partimizden sopa yiyoruz. Yabancı değil o. Bizim parti dedim. Köylüyü toplayıp karşılama meydanına geldik. Daha orada hiçbir kimseyi görmeden, hiçbir nutuk dinemeden polisi, jandarması üstümüze yürüdü. Cipler bizi altına aldı. Copler ensemize indi. Allah Allah, yahu bu ne dimiye kalmadı. Hızır gibi itfaiyenin hortumları yetişti. Bizi suya boğdu. Sırsıklam olduk. Deliken onbaşım, bombalar patlamaya başladı. Meğerlim biz gene yanlış bir iş yapmışız ya, ne yaptığımızı anlayamadık. O bombalar gözyaşı bombasıymış. Hep ağlamaya başladık. Recep bakıp bakıp hemi gülüyor hemi ağlıyor. Bombalar pıtır pıtır patlar. Hortumlardan sular boşanır. Cipler fır fır döner. Copler güm güm iner. Bizim köylü beri yandan yaşasın demokrasi deyi bağırır. Ben gayrı yahu bağırmayın sesinizi kesin. Belki idare değişti dedim. Oradan kaçıştık, köye geldik. Gözyaşı bombası bizi bitirmiş. Günlerce hepimizin iki gözü iki çeşme. Ondan kelli, amanın onbaşım, ocağına düştük. Bizi karşılama meydanına çağırma, gelmeyiz. Ne istersen yapalım, kurban gönderelim. Bu köyden sabah akşam yaşasın deyi bağırıp el çırpıp yeri göğü inletelim. Emme karşılama meydanına, gelmeyiz onbaşım. Gıdı gıdı adlı kitaptan. Kapının danası öküz olmaz. Karaölü köyü, Tersakan çayının düze indiği yerde, gün doğusuna düşen dağın yamacındadır. 44 evlik yoksul bir köy. Köyün içinde birkaç ahlatla pelitten başka ağaç görünmez. Dere boyunda birkaç kavakla söğüt vardır. Dolaylarda başka da ağaç yoktur. Giyinişi köylülere benzemeyen delikanlı, elinde bir kitap köy içinden çıktı, dar yoldan yukarı vurdu. Ayakkabısının burnuyla yol üstündeki taşlara vura vura gidişinden sıkıntılı olduğu anlaşılıyordu. Ayağıyla küçük taşlara vurdukça yoldan toz kalkıyordu. Köyün en güzel yerine kurulmuş mezarlıktan başı önünde düşüne düşüne geçti. Dar eğri büğrü yol tepeyi aşıncaya dek dikleşiyor, sonra dere aşağı iniyordu. Yolun en dik yerindeki dönemeçte yaşlı bir ahlat ağacı vardı. Güneş tepeye yükselmiş, ahlatın gölgesi küçülmüştü. Delikanlı ahlatın gölgesine oturdu, sırtını yaşlı ağaca dayadı. Kitabını açtı. Her satırı birkaç kez okuyor, yine de okuduğunu anlayamıyordu. Kafası karmakarışıktı. Dizlerinin üstündeki İngilizce kitabı bezginlikle yanına bıraktı. Aşağıda önce iki eşeğin tıkırtılı nal sesleri duyuldu. Sonra iki eşeğin yoldan kaldırdığı toz bulutu yükseldi. Dönemeci alınca arka arkaya iki eşeğin üstündeki iki köylü göründü. Bunlardan biri Karaöylüydü. Selamün aleyküm. Kentli kılığındaki delikanlı aleyküm selam uğur ola dedi. Eşeğin üstündekilerden biri ötekine kim bu sizin yeni öğretmen mi yoksa diye sordu. Yok bizim Kel Mahmut var ya. He Kel Mahmut'un oğlu işte. Yok be hiç görmediydim. Nereden göreceksin? Küçükken köyden çıktı. Avrupa'yı, Amerika'yı döndü dolaştı. Daha yeni geldi köye. Bizim Kel Mahmut'un oğlu he mi? He, onun oğlu. Sağ elinin bir parmağı İngilizce kitabın sayfaları arasında duran delikanlı, eşek üstünde gidenlerin arkasından baktı kaldı. İçinden kendi kendisiyle şöyle konuşuyordu. Köylüler beni sevmiyor. Köyleri bırak, babam bile sevmiyor. Babam babamken. Kızıyorlar da bana, küçümsüyorlar. Adam yerine koyan yok seni. Aşağı görüyorlar. Önünden yolun tozlarını ayaklarıyla savura savura bir kadınla bir erkek köye doğru gidiyordu. Kadın çıplak ayaklarını sürüyordu. Erkek, selamün aleyküm dedi. Delikanlı, aleyküm selam, uğur ola dedi. Delikanlının önünden geçtikten sonra kadın kocasına, Kel Mahmut'un oğlu bu mu ki diye sordu. He bu ya, şuna bak hele, bir adam gibi oturmuş da. Erkek, kasılıyor Kel Mahmut'un oğlu dedi. Delikanlı yola aşağı bakıyordu. Tepeden büyük bir kaya parçası düşmüş, yolu kapamıştı. Buradan tekerlekli taşıt geçemezdi. Delikanlı içinden beni adam yerine koymuyorlar diye geçirdi. Bir canı sıkılıyordu ki. Karaöl köyünün okulu eskiden 3 sınıftı. Kel Mahmut'un oğlu Mehmet 3. sınıfta okurken bir gün köye valiyle kaymakam gelmişti. Okulu gezmişlerdi. Köy öğretmeni vali beye gösteriş olsun diye en çalışkan öğrencisi Mehmet'i derse kaldırdı. Öğretmen sordu, Mehmet bildi. Öğretmen sordu, Mehmet bildi. Vali ile kaymakam çocuğun bilgisine şaştılar. Vali sınava çekti küçük Mehmet'i. Sonra, bu çocuğun babası kim çağırın bana dedi. Kel Mahmut'u çağırdılar. Kel Mahmut köyün en yoksuluydu. 11 çocuğundan 5'i ölmüş, 6'sı yaşıyordu. Mehmet çocuklarının en küçüğüydü. Vali, köy okulunu bitirince bu çocuğu ne yapacaksın diye sordu. Kel Mahmut böyle bir şey düşünmemişti. Hiç dedi. Köylük yerde ne yapılır? Vali, yazık olur dedi. Bu okulu bitirince sen bu çocuğu bana getir. Kel Mahmut oncasını becerip, eksik olma beyim dedi. Ama Kel Mahmut oğlun ta ile nasıl götürsün? Köy öğretmeni çocuğu elinden tutup valiye götürdü. Vali Mehmet'i ildeki pansiyonlu ilkokula yerleştirdi. Mehmet okulda şaşırtıcı bir başarı gösterdi. İlkokulu bitirince Eğitim Bakanlığı'nın açtığı yarışma sınavını kazandı. Böylece liseyi yatılı olarak parasız okudu. Lisenin en çalışkanı, en bilgili öğrencisiydi. Liseyi birincilikle bitirdi. İlkin askerlik görevini yaptı. Sonra bakanlıklardan birinin açtığı sınavı kazanarak Fransa'da üniversite öğrenimine gitti. 6 yılda doktorasını verdi. Bir süre Fransa'da çalıştıktan sonra Amerika'ya geçti. Bir Amerikan üniversitesinde öğretim üyesi oldu. Başarıdan başarıya ulaşıyordu. Kitaplar yazdı. Profesör oldu. Buluşları kendi adıyla bilim dünyasına yayıldı. Uluslararası bir büyük ün olmuştu. Mehmet'in içinde yurt özlemi yanıyordu. Çalışmadan ara bulup da Sıla'ya gidememişti. Yıllardan sonra bir yaz dinlenmek için Karaöğlü köyüne geldi. Hemşerileriyle içli dışlı oldu. Köyüne, köylüsüne yararlı olabilmek için yanıp tutuşuyordu. Onu böylece gören hiç kimse kendi bilim dalında dünyaca tanınmış bir bilgin demezdi. Ama nedense kendi köyünde onu hiçbiri adam yerine koymuyordu. Kel Mahmut'un, bizim Kel Mahmut'un oğlu deyip geçiyorlardı. Desinler de önemi yok. Ama öğütlerinin, salıklarının hiçbirini dinlemiyorlardı. Sözlerine kulak asmıyorlar, salık verdiklerini uygulamıyorlardı. Ne dese gülüp geçiyorlardı. Bir gün kahvede köyün yaşlılarından Şükrü dayı, bak Mehmet oğlum diye söze başlamıştı. Bir tarihte bizim köye bir baytar geldi. Baban Kel Mahmut da bilir. Babası için yüzüne karşı Kel Mahmut diyordu ki genç adamı iyice utandırsın. Evet baban Kel Mahmut iyisini bilir. Vilayet baytarı köy köy dolaşır, köylüye sözüm ona mala davara nasıl bakılır öğretirmiş. Bizim köye de geldi. Baban Kel Mahmut da bilir. Öyle değil mi lan Kel Mahmut? He öyle. Baytar gelmeden ünü geldi. Herif iki kamyon dolusu kitapla vilayete gelmiş, iki kamyon kitap. Ben bunu duyunca hemşeriler bu herifte iş yok dedim. Aha baban Kel Mahmut da duymuştur o zaman. Neyse köye geldi. Bizi toparladı başına. Anlattı anlattı durdu. Çolak Ali vardı ya rahmetli. Yahu siz bu herifin dediklerine inandınız mı diye sordu. İnanmışız besbelli. Çolak Ali. Bu herif hayvandan anlar mı anlamaz mı? Gelin şunu bir sınayalım dedi. Hep oradayız. Senin baban Kel Mahmut da orada. Çolak Ali baytara. Bey dedi. Benim bir gebe ineğim var. Kuzulaç mı değil mi? Şuna bir bakar mısın? Baytar önde. Biz ardında Çolak Ali'nin ahırına girdik. Çolak Ali kar töküzü damın dibine bağlamış. Orası alacakaranlık. Yemiş yemiş, koca öküzün karnı şişmiş. Çolak Ali koca öküzü gösterdi. İşte bey benim inek dedi. Aha bu baban Kel Mahmut da oradaydı. Baytar koca öküzün karnını yokladı, elledi, sonra kulağını karnına dayadı. Öküzün bir o yanını, bir bu yanını dinledi. Başını öküzün altına soktu, kulağını kart öküzün sinirine dayayıp bir de oradan dinledi, doğruldu. Evet dedi, inek gebe. Gebe olmaya gebe ama doğurmasına daha çok var. Baytar damdan çıkarken Çolak Ali bıyık altından bir gülüyor ki gözünün birini de kırpmış. Aha bu baban olacak, Kel Mahmut da oradaydı. Öyle olmadı mı lan Kel Mahmut? Babası. He öyle oldu diyordu. Şükrü dayı sözde o Baytar'a, gerçekte ise Profesör Mehmet'e şöyle diyordu. Ulan gidi, ulan koca gidi. Naha bir öküzle ineği ayırt edemezsin de o iki kamyon dolusu kitap neyin nesi dürzü. Okulda okumuşlardan bir adam çıkmış mı? Öyle değil mi? Lan Kel Mahmut. Doğrusun Şükrü dayı. Başka bir tarımcının kırdığı potu anlatıyordu. İlçenin fidanlığından elma fidanlarını Çilli Yakup çalmış, kendi bahçesine dikmişti. Fidanlık müdürü de duymuş, jandarmaya söyleyecekti. Çilli Yakup fidanlık müdürüne gider. Bey der, elma fidanlarını çaldım diye dedikodu çıkarmışlar. Arabayı kapıya getirdim. Kalk birlikte gidelim, benim bahçeye bak. Bir tek elma fidanı varsa idamıma razıyım. Fidanlık müdürü de tarım mühendisiymiş. Arabayla Çilli Yakup'un bahçesine gitmişler. Bahçede 500'den artık elma fidanı dikili. Çilli Yakup ziyaretçiyi elma fidanlarından birinin dibine oturtmuş, ayranı da içirmiş. Elma fidanlarını gösterip bak bey demiş. Allah aşkına iyi bak, benim bahçemde bir tek elma fidanı var mı? Benimkiler hep kara erik. Ziraatçı dairesine döndükten sonra memurlarına, yahu az kala adamın günahına girecektik der dururmuş. Bu olayı anlatan, öyle değil mi lan Kel Mahmut diye soruyor. Mahmut da, he öyle diyordu. Genç profesör kendi köyünde küçümseniyor, sözlerine önem verilmiyordu. Köylüler Mehmet için konuşmalarını özellikle ona duyurmaya çalışıyorlardı. Kimmiş kimmiş, neymiş neymiş, şu bizim Kel Mahmut'un oğlu değil mi? He alt ucu Kel Mahmut'un oğlu. Genç bilgin koca ahlatın gölgesinde oturmuş, gözleri yol üstüne düşmüş kayada dalgın dalgın düşünüp duruyordu. Bir kağnı gıcırtısı duyuldu. Az sonra arka arkaya 3 kağnı göründü. Köye yukarı geliyordu kağnılar. Yolu kapayan kayanın önüne gelince kağnılar durdu. Yolun bir yanı dik yamaç, bir yanı uçurum. Kağnılarla gelen 8 köylü toparlanıp aralarında bir şeyler konuştular, tartıştılar. Sonra yamaca sırtlarını dayayıp cigaralarını yaktılar. Genç bilgin yerinden kalktı, kağnıların yanına gitti. Köylülerine merhaba dedi. Oturmuş cigara içen köylüler de ona merhaba dediler. Lastik pabucundan ayağını çıkaran bir köylü yanındakine, şu bizim Kel Mahmut'un oğlu da bir kasılır ki dedi. Öbürü he ya dedi, Kel Mahmut'un oğlu. Genç bilgin yanlarına gidip ne oldu diye sordu. Görüyorsun olanı. Başka bir köylü, yol kapanmış dedi. Peki ne yapacaksınız? Bekliyoruz dedi. Biri de düşünüyoruz dedi. Bilgin onlara öylece baktı kaldı. Yolu açmak için yapılacak tek iş vardı. Yol üstüne düşmüş kayayı yerden aşağı yuvarlamak. Söylesem dinlemezler beni diye içinden geçirdi. Ama duramadı. Hemşeriler, 9 kişiyiz dedi. Bu kaya bize dayanamaz. Gelin el birliğiyle şu kayayı devirelim aşağı. Hep birden, hep birlik, hadi. Evet köylüler hep birden, hep birlik gülüştüler. Profesör Mehmet'in gittikçe kendine olan güveni sarsılıyordu. Yoksa gerçekten çok gülünç bir şey mi söylemişti? Köylülerden biri, hay aklınla yaşa Kel Mahmut'un oğlu dedi. Ha ha ha, bunu kimse düşünemezdi işte. İyi bildin, iyi. Demek kitap böyle yazasaymış. Yahu bu koca kaya insan gücüyle devrilir mi hiç? Kel Mahmut'un oğlu, kağnılar var ya dedi, kağnıların orta ağacını manivla yaparız. Cevabını aldı, git işine. Genç bilgin utanarak başını önüne eğdi. Ters yüzü dönüp yaşlı ahlat ağacının gölgesine gitti. Oturdu kitabını açtı, okuduğunu anlayamıyordu. Büyük bir merakla ne yapacaklar diye 8 köylüyü gözlüyordu. Ne yapacaklardı? Yolun şevine sırtlarını dayamış, cigara içiyorlar, konuşup şakalaşıyorlardı. Belki de kendisiyle alay edip duruyorlardı. Ulan Kel Mahmut'un oğlu. Ulan sende kedi sürülecek akıl yok be. Kel Mahmut'un profesör oğlu hep böyle duracak değiller ya. Elbet bir şey yapacaklar. Bu yolu açacaklar diye düşünüyor. Büyük bir merak içinde bekliyordu. Ne yapacaklar? Hiçbir şey yapmıyorlardı. Yarım saat geçti, bir saat, bir buçuk saat. Bilginin merakı gittikçe artıyordu. Köylüler birden ayağa kalkıp bağırmaya başladılar. Hasan Efendi! Hasan Efendi! Ellerini ağızlarına boru yapıp sesleniyorlardı. Hasan Efendi! Dere boyundaki yoldan eşek üstünde giden adam da onlara seslendi. Ne var ulan kara ölüler? Hele gel, hele gel! Hasan Efendi eşeğini onlara doğrulttu. Bilgin de köylülerin yanına gidip sordu. Kim bu Hasan Efendi? Sıhhiyacı. Herifte akıl var efendi. Frengi iğnesi vurmak için köyleri dolaşır. Hasan Efendi yanlarına geldi. Selamün aleyküm ağalar. Aleyküm selam Hasan Efendi. Ne olmuş bu yola? Kaya mı düşmüş? Ulan ne duruyorsunuz? Dayanın be. Devirin aşağı şunu. Köylüler de coşup bağırıştılar. Öyle ya, hadi arkadaşlar davranın. Besmeleyi çeken işe girişti. Ho ho ho hop. Kaya gümbür gümbür yuvarlandı, yol açıldı. Hasan Efendi, hadi sağlıcakla kalın dedi. Allah razı olsun Hasan Efendi. Allah senden razı olsun. Üç kağını yola düzüldü. Deha. Oha. Bilgin de onlarla birlikte düşüne düşüne tozlu yoldan köye doğru çıkıyordu. Yahu ben size söylemedim mi dedi. Kayayı hep bir olup devirelim, yuvarlayalım demedim mi? Hele bak sen öyle mi dedin Kel Mahmut'un oğlu? Köylüler gülüşüyorlardı. Bilgin peki ben ne dedim diye sordu. Daha sen ne dediğini bilmiyorsun. Sen şu kayayı sırta yukarı taşıyalım da yol açılsın demedin mi? Koca kaya yukarı taşınır mı? Taşınsa durur mu? Sana uysak kaya üstümüze devrilip bir kazan çıkardı. Seninki de akıl işte. Yine gülüştüler. Köyde bir zaman Kel Mahmut'un oğlunun aklı konuşuldu. Koca kayayı dağa çıkarın der. Aklına uysak zorlayıp erkekliğimiz sökülecek. Birkaç gün sonra Kel Mahmut'un oğlu Mehmet kasabaya indi. Bir eski okul arkadaşını gördü. Kendi köyünde öğretmen olan arkadaşı duramayacağım dedi. Eğitim müdürüne söylemeye geldim. Beni başka köye versinler. Kendi köyümde yapamayacağım. Profesör Mehmet neden diye sordu. Neden olacak arkadaş? Beni köyde bir dinleyen mi var? Kapının danası hiçbir vakit öküz olmaz demişler. Boşuna mı? Ecele derman bulsan boş. Kendi köylün dinlemez seni. Profesör birkaç kez kapının danası, kapının danası diye mırıldandı. Sonra eski arkadaşına bir Amerikan üniversitesinde profesör olduğunu söyledi. Beni dinlersen dedi, kendi köyünden ayrılma. Kendi köyünü herkesten iyi sen bilirsin. Bir zaman sonra seni dinlerler. Köy öğretmeni, kapının danası hiçbir vakit öküz olmaz dedi. Gözüne Gözlük adlı kitaptan. Punç nasıl yapılır? Sarı çizmeli Mehmet Efendi'yi tanır mısınız? Adını çok duymuşsunuzdur ama kendisini tanıdığınızı sanmam. Hele yurdumuzun ileri gelenlerinin, önemli kişilerin, ülkemizi yönetenlerin sarı çizmeli Mehmet Efendi'yi tanımadıkları kesindir. Tanımış olsalardı her başları sıkıştıkça gider ona danışır, akıl sorar, işleri de böyle karman çorman etmezlerdi. Sarı çizmeliler ülkemizin en eski, en köklü ailesidir. Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleriyle birlikte sarı çizmeli ailesi de kurulmuştur. Eskiden sarı çizmelilere ağa denilirdi, şimdilerde ise efendi sanını aldılar. Birçokları ağa denilmesinden dolayı sarı çizmeliyi köylü sanır. Oysa sarı çizmeli ne köylüdür ne kentlidir. Köylü ile kentli arası kırma bir yaşam vardır. Bir ayağı köyde, bir ayağı kentte olan bir kasabalıdır. Kurnazlığı, laf bilirliği, lafı yerine oturtması, daha leb demeden leblebiyi anlaması da bundandır. Ne kentli gibi bozulmuş, ne köylü gibi sızılmıştır. Kasaba aydınının bütün özelliğini taşır kendinde. Ne sorsanız bilir ama bildiğini doğrudan açık açık söylemez. Dolaylı yoldan, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Anlayana sivrisinek saz gibilerden anlatır. Anlattıkları oldukça açık saçıktır. Ama yararlı bir sonuç çıkarmak için anlattığından bunlar müstehcen sayılmaz. bu denli ünlü bir kişiyken hiçbir ansiklopedide sarı çizmeli adını göremezsiniz. Bu bizim değer bilmezliğimizi gösterir. Ne zaman anlayamadığım bir sorun olsa, başım sıkışsa, içinden çıkamadığım bir durum olsa sarı çizmeliye gider, sorar, danışır, öğrenirim. Bundan yıllar önce de öyle olmuştu. Gidip sormuştum sarı çizmeliye. Sen bu işe ne diyorsun sarı çizmeli? Sarı çizmeli, ben böyle işlerden hiç anlamam dedi. Hep böyle söyler ama sonra yine de bir şeyler anlatır. Ben böyle şeylerden anlamam. Sen onu bırak da ben sana bir hikaye anlatayım da dinle. Buyur sarı çizmeli. Bizim oralardan köylünün biri kasaba pazarına gitmek için traktörüne binmiş. Giderken bir de bakmış, bir köylüsü de pazara yayan gidiyor. Almış onu da traktöre, güle söyleşe gidiyorlar. Eh, uzun yol boyu eğlence gerekir ya, traktörün sahibi olan öbürüne bak demiş. Yol üstündeki fışkıyı gördün mü? İşte o fışkıyı yersen sana bu traktörü veririm. Traktöre sahip olmak için yoksul köylü hemen inmiş, yerdeki fışkıyı avuçlaya avuçlaya yemiş. Eh, traktörün sahibi bir kez söz verdi, sözünden dönmek olmaz. Vermiş traktörü. Kasaba pazarına gitmişler. Akşam olmuş, köye dönecekler. Yeni sahibi traktörün direksiyonuna kurulmuş. Traktörün eski sahibi de yaya giderken, gel seni de köye götüreyim demiş. Almış yanına. Güle söyleşe gidiyorlar. Yol uzun, eğlence gerekir ya. Traktörün yeni sahibi, bak demiş. Yolun üstünde fışkı var, gördün mü? İşte o fışkıyı yersen bu traktörü sana veririm. Aklınca kendi yediği fışkının acısını çıkaracak. Öbürü inmiş traktörden, fışkıyı avuç avuç yemiş. Traktördeki, ulan demiş, insan olan insan hiç fışkı yer mi? Öbürü de, hadi ben elimden çıkardım, traktöre yeniden sahip olmak için yedim. Ya sen nasıl yedin o fışkıyı? İkisi traktörde, yedikleri fışkının tadı ağızlarında, pis pis düşünüp köye dönerlerken, yoksul köylü traktörün sahibine, yahu demiş, köyden çıkarken bu traktör senin de, benim traktörüm de yoktu, şimdi köye giriyoruz. Traktör yine senin, benim yine traktörüm yok. Peki öyleyse biz o fışkıyı neden yedik? Anlayacağımı anlamıştım. Sarı çizmeliye teşekkür edip yanından ayrıldım. Bundan birkaç yıl kadar önce yine anlam veremediğim bir takım işlerle karşılaştım. Koştum sarı çizmeliye danıştım. Aman sarı çizmeli, bu olup bitenler neyin nesidir anlat hele. O her zamanki gibi, ben bu işlerden hiç anlamam, sana bir hikaye anlatayım da dinle dedi. Buyur sarı çizmeli, anlattı. Bizim oralarda bir köyde koca bir delikanlı bir kaya başına çıkmış bağıra çağıra ağlıyormuş. Bunu gören biri neden ağladığını sorunca delikanlı da ah ah diye için çekip anam iyice kocadı, hiçbir işe yaradığı yok. Anam ölse de babam yeniden taze gelin alsa, taze gelindir her işe yarasa, işte bunu ağlarım demiş. Aradan epey zaman geçmiş, o adam yine delikanlıyı o kaya başında ağlar görünce nedir diye sormuş. Delikanlı da ben ağlamayayım da kimler ağlasın demiş. Anam ölsün de babam taze gelin alsın, babam da ben de taze gelini her işte kullanırız diye dua ettim. Anam öleceğine babam öldü, babam taze gelinle evleneceğine koca karı anam bir delikanlıyla evlendi. Biz babamla taze gelini her işe koşacağımıza, şimdi anamın yeni kocası hem anamı hem beni her işe koşmakta, onu ağlarım. Sarı çizmeliye sağ ol deyip yanından ayrıldım. Gel zaman git zaman şu reform söylentileri çıktı. Kimi reform şöyledir, kimi böyledir dedi. Kimi iyidir, kimi kötüdür dedi. İyice aklım karıştığından varıp sarı çizmelinin yanına ona danıştım. Sarı çizmeli, sence reform dedikleri nedir? Yapılacak mı? Sarı çizmeli yine her zamanki gibi, benim böyle işlere aklım ermez. Sana bir hikaye anlatayım da dinle dedi. Buyur dedim. Anlattı. Bizim ora köylülerinden biri bir kış günü kentteki bir tanıdığının evine konuk gelmiş. Kentli ona bir güzel içki sunmuş. İçki köylünün öyle hoşuna gitmiş ki, aman bu içki içimi kızıştırdı, pek güzelmiş, adı ne bunun diye sormuş. Kentli de içkinin adının punç olduğunu söylemiş. Köylü bu kez punçun nasıl yapıldığını sormuş. Kentli de anlatmış. 3 bardak kadar çaya bir kadeh konyak karıştırır, üstüne de yarım limon sıkarsın, punç olur demiş. Köylü evine gidince hemen punç yapmış. Bir zaman sonra yine kentlinin evine gelişinde, "Yahu o senin dediğin punçu yaptım ama berbat kötü bir şey oldu, içilecek gibi değil," demiş kentli. "Nasıl yaptın anlat," diye sorunca köylü de anlatmış. "Eve vardım. Karıya çabuk çay getir dedim. Karı evde çay yok, kahve var dedi. Çay da bir, kahve de bir. Mars'ın kahve olsun dedim. Sonra çabuk konyak getir dedim. Karı evde konyak yok, şarap var dedi. Olsun, ha konyak olmuş, ha şarap olmuş. Getir şarabı dedim. Şarabı kahveye boca ettim. Sonra karıya limon getir dedim. Karı limon yok, sirke var dedi. Mars'ın olsun, sirke de ekşi, limon da. Getir sirkeyi dedim. Sirkeyi, şarabı, kahveyi birbirine kattım. Dediğin gibi çalkaladım. Bir de içtim ki zehir. Sarı çizmeliye sağlıcakla kal deyip yanından ayrıldım. Yine içinden çıkamadığım karışık işler olunca danışmak için sarı çizmeliye gideceğim. Yazık, sarı çizmeli gibi değerli bir kişiyi. Önde gelenlerden, ileri gelenlerden kimse tanımıyor. Gözünüz Aydın Efendim adlı kitaptan.